Ayrım 7. Neden öldürüldüler? 2. kitap Bu Kan Kurumaz. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 86. Profesör Doktor Yüksel Sarıkaya da bu okuldan mezun olmuş. Orhan Yavuz ile yolları bu okulda kesişmişti. Sarıkaya o yılları ve Orhan Yavuz'u şöyle anlatıyor. Belki de 1960 yılının en şanslı öğrencileriydik. İlkokul öğretmeni olmayı ya da eğitim enstitülerinden birine girmeyi düşünürken kendimizi Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde bulmuştuk. Ankara Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak Orhan ile birlikte kimya bölümüne girdik. Diğer arkadaşlarımız da aynı fakültenin değişik bölümlerinde öğrenime başladı. İlk öğretmen okulu ve hazırlık lisesindeki başarılarımızla üniversitede de ulaşacağımıza güvenimiz tamdı. Aynı bölüme kimya yüksek mühendisliği öğrenimi için gelen arkadaşlarımızın da kendi liselerinin en çalışkan öğrenciler olduğunu kısa sürede öğrendik. Gerek hazırlık lisesi ve gerekse üniversitede tüm öğrencileri üstün başarılı olan sınıflarda yer almak bizler için ender rastlanan bir ayrıcalık oldu. Aramızdaki bilimsel, sosyal ve kültürel ilişkiler yanında kişisel yardımlaşmalar inanılmazdı. Orhan ile 4 yıl boyunca aynı derslere girdik, aynı masada yemek yedik, aynı laboratuvarlarda yan yana deney yaptık. Birlikte sinemaya gittik, ders çalıştık, top oynadık, pikniğe gittik ve eğer yeteri kadar paramız olduğunda bazen iki tek attık. Daha sonra da 15 Haziran 1977'de hunharca katledilene dek sürekli haberleştik. Orhan ile ilk tanışmamızı çok iyi anımsıyorum. Zekiliği gözlerinden fışkıran, güler yüzlü ve sanki uzun zamandan beri tanışıyormuşuz gibi yakın davranışlar gösteren, benim gibi kara kuru 18 yaşında bir delikanlıydı. O yaşta insanlık değer yargılarının tümüne sahip olan, çağdaş bir insan gibi davranıyordu. Bu durumu arkadaşlar arasındaki dostça yakınlaşmaları ve yardımlaşmaları hızlandırmıştı. Hiçbir konuda kıskançlığı yoktu. Herkese elinden gelen yardım yapmak için çırpınırdı. Hiçbir sorunu yokmuş gibi çok neşeli görünürdü. Sorunlu ya da üzüntülü gördüğü birini neşelendirmek için değişik yollar bulurdu. O kişinin bundan haberi bile olmazdı. Orhan'ın birine yardım etmesi için onu tanıması da gerekmezdi. Bir gece sırılsıklam yurda geldiğinde, sıhhiyede sele kapılan insanları kurtarmak için elbiseleriyle suya girdiğini öğrendik. Yine başka bir zaman sokakta dövülmüş eli yüzü kan içinde bir delikanlıyı yurda getirerek ilk yardım yaptı ve evine kadar götürdü. Çocukluğunda kendisine çok kötü davranan bir akrabasını Ankara'da tedavi ettirmek için çok uğraşmıştı. Hiç kimseye kin tutmazdı. İnsanların hatalarına karşı çok hoşgörülüydü. Aynı yanlışlıkları art arda yineleyenleri kötü insan olarak nitelendirir ve bunu yüzlerine karşı açıkça söylerdi. Kendisine kötü davrananlara karşı bir kötülük düşünmez, yalnızca aynı ortamda bulunmak istemezdi. Orhan gibi bir arkadaşımızın olması bizim için bir güvence ve ayrıcalıktı. Tüm zorluklara karşı sanırım üniversite yılları en mutlu olduğumuz zamanlardı. Bu yıllarda Orhan ile hiçbir konuda ters düşmedik. Çok hareketli bir yapısı vardı. Fotoğraf çektirirken poz verme süresinin uzun olmasına çok bozulur ve sürekli konuşarak hareket ederdi. Mantıklı fakat gerçekleşmesi zor ya da olanaksız olan fıkralar anlatır ve bilmeceler uydururdu. Sistematik ders çalışırdı. Asla ezberci değildi. Organik kimya sınavından önce kitaptaki tüm formülleri harita büyüklüğünde ambalaj kağıtlarına birbiriyle ilişkisini göstererek yazmıştı. Onları sınıfın duvarlarına asarak hepimizin hizmetine sundu. Çok iyi bir konuşmacıydı. Öğrenci derneği seçimlerindeki etkin söylevleri hala kulaklarımda. Orhan'ın ilk görevi Erzurum Lisesi'nde kimya öğretmenliğiydi. Onun lisedeki öğrencilerinden bazıları benim de üniversitede öğrencim oldu. Onların ve kendisinin anlattıklarına göre lisede belirlediği aksaklıkları hemen dile getirmiştir. Öğrencileri yanında diğer öğretmenlerde gördüğü eksiklikler, yanlışlıklar, yandaş davranışlar ve başarısızlıkların üzerine gitmiştir. Çok kısa bir süre öğretmenlik yapmasına karşın öğrencilerin hala saygıyla söz ettikleri efsane bir öğretmen haline gelmiştir. Aynı lisede görev yapan diğer devre arkadaşlarıyla birlikte eğitim ve öğretimi kısa sürede en üst düzeyde çıkarmışlardır. Derslerine girdiği ve girmediği tüm öğrencilere ideal bir model olmuş ve onlar da ülkesi için çalışmayı tutku haline getirmiştir. Liseden mezun olsak da okumaktan kurtulsak eğilimi taşıyan öğrencilerini, üniversiteye girebileceklerini ve ülkeye daha yararlı kişiler olarak yetişebileceklerini inandırmıştır. Benzer şekilde ülkemizin değişik liselerine atanan devre arkadaşlarımız da aynı başarıyı göstermiştir. O liselerden üniversiteyi kazanan öğrenci sayısı hızla artmış ve arkadaşlarımız halkımızın gururu olmuştur. Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'nun açılışında "Millet bizden esas öğretmen istiyor" diyen zamanın Milli Eğitim Bakanı Tevfik İler'in sözlerini aşan arkadaşlarımız müthiş, harika ve muhteşem öğretmen olarak nitelendirmişlerdir. Köy enstitülerinin olağanüstü başarısı nasıl 1946'da işlevsiz hale getirilmelerine, 1954'te ise tümüyle kapatılmalarına neden olduysa, yüksek öğretmen okullarının üstün başarısı da 1977'de Orhan'ın katledildiği yıl kapatılmalarına neden oldu. Köy enstitüleriyle batan güneş, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yüksek öğretmen okullarının açılmasıyla kısa bir süre ortaya çıktı ise de yine kara bulutların arasında kaybolup gitti. Karanlığı sevenler bayram etti. Orhan için hizmetin üst sınırı yoktu. Ne kadar çok şeyler öğrenirse ülkesinin yükselmesine o ölçüde katkısı olacağına inanırdı. Bu nedenle Atatürk Üniversitesi Kimya bölümüne asistan olarak girdi. Bu üniversitenin elemanı olarak fiziko-kimya anabilim dalındaki doktorasını Ege Üniversitesi'nde tamamladı. Birinci yabancı dili Almancaydı. Gerek bilimsel potansiyeli ve gerekse kimya bilimi için birinci önem taşıyan İngilizcesini ilerletmek için 2 yıl süreyle ABD'ye gitti. ABD'den yurda döndükten kısa bir süre sonra doçent olan Orhan hemen bilimsel çalışmalara koyuldu. İlk olarak benden en çalışkan öğrencilerimi kendisine göndermemi istedi. Gönderdiğim öğrencilerden sanırım 4'ü asistan oldu. Onlara göre Orhan insanüstü varlıktı. Her derdimizle ilgileniyor, bize alışık olmadığımız şekilde uygarca davranıyor diyorlardı. Ankara'ya her geldiğinde bana uğrardı. Ayrıca sürekli olarak telefonlaşırdık. Gönderdiğim öğrencileri o da çok beğenmişti. Bir yandan temel kimya kitabı yazıyor, bir yandan da araştırma laboratuvarlarını kuruyordu. Daha ileride birlikte bilimsel ve eğitime yönelik olarak ortak çalışmalar yapmayı planlıyorduk. Orhan hepimiz gibi bir köy çocuğuydu. İlkokulu bitirene dek sürekli orta ve yüksek öğrenimleri sırasında ise yazları köyde yaşamıştır. Her köylü çocuğu gibi topraktan, havadan, sudan, hayvanlardan, bitkilerden ve benzeri doğal varlıklardan çok şey öğrenmiştir. Eğitim ilerledikçe öğrendiklerini gitgide daha iyi yorumlamıştır. Bir köylünün yapabileceği her işi yapmıştır. Ailesini kimseye muhtaç etmeden kendi ürettikleriyle geçindirmeyi başarmıştır. İçinde yaşadığı toplumda yüzyıllardır olgunlaşan Anadolu insanına ilişkin değer yargıları, aldığı eğitim ile birleşince özgür ve çağdaş bir insan ortaya çıkmıştır. Bizler halkımızın Birinci Dünya Savaşı sırasında çektikleri acıları ve sıkıntıları dedelerimizden dinleyerek büyüdük. Daha az da olsa benzer sıkıntıları İkinci Dünya Savaşı sırasında bizler de gördük. İlkokul yıllarında bile çoğumuzun giyeceği ve yiyeceği yeterli değildi. İlk öğretmen okuluna girdiğimiz 1954 yılından, yüksek öğretmen okulundan mezun olduğumuz 1964 yılına dek parasız yatılı öğrencilik yaptık. Bu sürede halkımızın ödediği vergilerle kendi evimizdekinden daha iyi bir yaşam sürdük. Sonsuz acılarla kazanılan vatan topraklarına olan bağlılığımız yanında, halkımıza olan borcumuz gitgide yükseldi. Bu nedenle ülkemizi en üst uygarlık düzeyine çıkarmak için çok çalışmanın tarımsal, bilimsel ve endüstriyel üretime olabildiğince katkı yapmanın tek yolu olduğuna karar verdik. Öğrenciliğimizin her aşaması sonunda Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz tarafından kurulan Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı kalacağımıza, edindiğimiz bilgileri kötüye kullanmayacağımıza ve çağdaş bir toplum oluşmasına çalışacağımıza ilişkin yemin ettik. İzlenecek yol olarak da Atatürk'ün gençliğe hitabesini seçtik. Bu yolda çok zorluklarla karşılaştık. Ters yöne doğru gidenler tarafından sürekli engellendik. Bu süreçte engelcilere katılanlar, yolun kenarına çekilenler, duraksayanlar, tökezleyenler ve hızla yürüyenler oldu. Orhan, Cumhuriyetimizin kazanımlarına güvenerek bilimin aydınlığında en önde korkusuzca yürüyenler arasındaydı. Yaşadığı sürece hiçbir kuvvetin onu durduramayacağını gördüler. Tek çarenin yaşatmamak olduğuna karar verdiler ve onu katlettiler. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Profesör Doktor Rauf Nasuhoğlu, öğrencisi Orhan Yavuz'un anlattığı bir yazısında Türk aydınlarını bekleyen tehlikeleri görüyor ve yetkilileri uyarıyordu. Benim fakültede öğrenci olarak tanıdığım kadarıyla biraz çekingen, içtenlikli, ölçülü, alçak gönüllü, her haliyle güven veren bir gençti. Köyünü, insanını ve onlara karşı görevlerini unutmadı. İzmir'de asistan iken kendi isteğiyle Erzurum'a gitti. Arkadaşları yüksek öğretmen okulunda iken 25 liralık aylık harçlığının yarısını köyüne gönderdiğini söylerler. Son görüşümde üniversitesindeki olaylardan çok rahatsızdı. Hepimiz gibi. Birbirimizi güçlendirmeye çalışmıştık. Geçen Temmuz'da bizim kapıda bir bomba patlatıldığı zaman gönderdiği mektupta, "Hocam, yurdumuz daha iyiye, aydınlık günlere çıkacaktır. Ne olur umutsuzluğa düşmeyin." sözleri belleğimde yer etmiş. Orhan'ı bıçaklayan katil ile bir sorun olabileceğini gösteren hiçbir belirti yok. Bunun kaç yıldır ola gelen siyasal cinayetler dizisinin planlı, hesaplı bir halkası olduğu anlaşılıyor. Bu gazetede fotokopisi çıkan bir mektubunda Orhan, tam anlamıyla bir baskı rejiminin ve dağ yasalarının hüküm sürdüğü bir ortamda ve her an öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduklarını, tek başlarına dışarı çıkamadıklarını yazıyor. Devlet ve hükümet büyüklerine duyurmuşlar bunları. Kulak veren olmamış. Sanki diyor, Erzurum bu yurdun bir parçası değil ve sonunda olan oldu. Biraz ötedeki yurtları dolduran öğrencilerin cümbüş çığlıkları içinde doçent Orhan Yavuz, 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Bir öğretmen, bir doçent, eğitmen, en hakiki mürşit olan bilimi, topluma mal etmek için kendini adadığı öğrencilerine böylesine düşman görünmesi, ancak ağır bir toplumsal hastalığın, ruhsal bunalımın belirtisi olabilir. Bunu siyasal ya da toplumsal görüş farkları ölçüsüne indirgemek, sorunu fazla basitleştirmektir. Doçent Orhan Yavuz'un Erzurum Üniversitesi alanı içinde büyük bir olasılıkla öğrenci kılığında katillerce 8 yerinden bıçaklanarak öldürülmesi kamuoyunda çekingen bir tepki uyandırdı. Özellikle meslek çevremiz açık bir durum takınmaktan, dayanışma gösterilerinden kaçınır göründüler. Gerçi İstanbul'da tüm öğretmen öğeleri derneği bir yürüyüş düzenledi. Pek çok kuruluş, üniversiteler, fakülteler bildiriler yayınlayarak olayı kınadılar. Ama son yıllarda o kadar genç öldürüldü ve o kadar çok kınamalar çıkarıldı ki bu araç yıprandı kamuoyunu etkileme gücünü yitirdi. Orhan Yavuz'un kişiliği bile belirtilip cinayetlerin bu en kötüsü yeterince lanetlenmedi. Yüreklerde uyanan tiksinti yeterince dile getirilmedi. Üniversitelerden daha hızlı, daha güçlü bir tepki beklenirdi. Özellikle Orhan Yavuz'un toprağa verilişi tüm üniversitelerin yöneticileriyle öğretim üyeleri ve öğrencileriyle temsil edildikleri büyük törenler yapılmalı ve bu cinayetlerin ne utanç verici olduğu rektörler, hocalar ağzından tüm halkımıza duyurulmalıydı. İnsan olarak, toplum olarak bizi kendimizden utandıran bu cinayetlerle neler yitirdiğimizi, cephecilik politikasının bizi nereye getirdiğini yüksek sesle bağırmalıydı. En ilkelinden en gelişmişine kadar tüm toplumlarda gençlerin kafasını geliştirmeyi, kişiliğini oluşturmayı iş edinen insanların bir saygınlık kazandığını, her derecede öğretmenin bir bakıma ana babalarla bir tutulduğunu tüm toplumlarda, tüm dinlerde ve tüm dillerde bunu belgeleyen özdeyişler bulunduğunu hatırlatmalıydık. Öğretmen kendisi gibi düşünmüyor diye onu düşman bilen ve 8 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin insanlıkla ilgisi bulunamayacağını duyurmalıydık. Demokrasi, özgür düşünce, insan hakları, hoşgörü, saygı, sevgi gibi kavramların seçim alanlarında alkış toplamak için söylenmiş, boş sözler olmadığını, üniversitelerin nesnel gerçekleri arayan kurumlar olduğunu, buldukları gerçekleri olduğu gibi söylemek, topluma anlatmak görevinde olduklarını anlatmalıydık Orhan'ın tabutu başında. Artık iyice belli, oyun oynayıp gidecek, karanlık güçler gidebildiklerince gidecekler. Ezilmek, susturulmak istenen Türk aydınlarını neler beklediğini hala görmek istemeyen, bana dokunmayan yılan ya da bunlar olmasaydı ötekiler gibi düşüncelerle kendilerini aldatmaya, avutmaya çalışanlar gözlerindeki çapağı silsinler artık. Bir yandan Atatürkçülük taslamak, öte yandan tüm kafa yapısı, tüm yamaşamı ile alçak gönüllü bir Atatürkçü örneği veren Orhan Yavuz, öldürüldüğü zaman dudaklarını sıkarak susmak en azından iştensizliktir, yüreksizliktir. Lütfen sesimizi yükseltelim, yükseltelim ki Orhan Yavuz'un yalnız olmadığı bilinsin. Cumhuriyet 6 Temmuz 1977. Orhan Yavuz 15 Haziran 1977 Salı günü saat 7:45'te okula gitmek üzere evden çıktığında aynı üniversitede öğretim görevlisi olan komşusu Halil Çivi ile karşılaştı. Üniversite yürüme mesafesiyle lojmandan 15 dakikada uzaklıktaydı. Hava güzeldi. Sohbet ede ede yürüyerek fakültelerin olduğu kısma doğru yürümeye başladılar. Bundan sonra olanları Halil Çivi şöyle anlatacaktı. Dördüncü blokun yanına geldiğimizde hususi bir araba durdu. Arabayı kullanan ismen tanımadığım fakat üniversite mensubu olduğunu bildiğim bir şahıs önümüzde durdu. Zannedersem Orhan Bey'in arkadaşıydı. arabanın kapısını açarak sizi fakülteye kadar götüreyim dedi. Orhan da havanın güzel olduğunu fakülteye kadar yürüyeceğimizi söyledi. Biz hemen sohbetimize hem yürüyüşümüze devam ederek işletme fakültesine ana yoldan dönen ve kapalı otobüs durağının bulunduğu yere geldik. Duraktan yola sapıp kaldırım üzerinde durağı 5-10 metre kadar geçmiştik. Arkadan bir şahıs gelerek yanımda yürümekte olan Orhan Bey'in koluna girdi ve onu trotuarın aşağı kısmındaki yeşil bir sahaya doğru çekti. Ben de o anda uyanan intiba bu şahsın Orhan Bey'in arkadaşı olduğu ve ona gizli bir şey söylemek istediği yönündeydi. Bu sebeple pek ilgilenmedim. Konuşacakları bitsin diye ben yoluma devam ettim. Fakat arkadan Orhan'ın "Halilciğim beni kurtar" diye bağırdığını duyunca geriye döndüm. Aşağı yeşillik kısmında bir kişinin Orhan Bey'i tutmuş, diğerinin de ona vurduğunu gördüm. O anda şahsın elinde bir şey olup olmadığını farkında olamadım. Ben üzerlerine doğru gidince Orhan Bey'i tutan şahıs bana doğru geldi. Elinde parlak, bıçağa benzer bir alet vardı. "Bana yaklaşırsan seni gebertirim," dedi. Bu şahıs bana bunları söylerken diğeri Orhan Bey'e vurmaya devam ediyordu. Ben bunun üzerine geri dönerek kaldırıma çıktım. İşletme fakültesinin olduğu istikamete 5-10 metre koştum. "Polis!" diye bağırmaya başladım. Kendimi toparlayarak tekrar hadise yerine döndüğümde bu iki şahıstan beni tehdit eden henüz aşağı kısımdan kaldırıma çıkmış, öbürü ise yolun orta kısmındaydı ve yurtlara doğru koşuyorlardı. O anda beni tehdit eden şahsın bir an yüzünü profilden gördüm. Bu şahsın yüzü kırmızı renkte, orta boylu, şişmanca, kısa boylu, pehlivan yapılı bir şahıs idi. Arkadan gördüğüm kadarıyla sırtında koyu renkli bir mont vardı. Olayın heyecanı ile diğer şahsa hiç dikkat edemedim ve eşkalini de tespit edemedim. Üzerinde de ne biçim bir elbise olduğunu farkına varamadım. Bu şahısla arkadaşlıktan sonra ben Orhan Bey'in yanına gittim. Sendeleyerek yere düşmek üzereyken onu tuttum. O anda yanımda öğrenci olduğunu tahmin ettiğim iki kişi belirdi. Orhan Bey'i kaldırıma çıkarmak için bana yardım ettiler. Yaralı durumda olan Orhan Bey'i bir taksiye koyarak numune hastanesine götürdük. Götürürken bana Edebiyat Fakültesinde asistan olan Raşit Küçükboyacı yardım etti. Hastaneye götürürken Orhan Bey bize hiçbir şey söylemedi. Zaten söyleyecek durumda da değildi. Devamlı çırpınıyordu. Hastaneye götürdükten sonra birkaç kere "Raşit, Raşit" diye seslendi. Orhan Yavuz Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm çabalara karşın kurtulamayarak yaşama gözlerini yumdu. Olay büyük tepki yarattı. Faillerin yakalanması, cinayetin mutlaka çözümlenmesi isteniyor. Cumhuriyet Savcısı Aykut Kutlay soruşturmayı yürütmek üzere Ankara'dan Erzurum'a gönderiliyordu. Cinayetin hemen ertesinde, sonraki yıllarda pek çok örneğine rastlanacak ve kafalara binlerce soru işareti bırakacak bir soruşturma ve yargılama dönemi başladı. Olay yerinin yakınındaki bir şantiyede çalışan Necdet Gürsel de iki saldırganı kaçarken görmüştü. Polise verdiği ifadede yaptığı tanımlar Halil Çivi'nin tanımlarına uyuyordu. Kutlay olayla ilgili iki tanığın dışında okul ve hastane personeli de dahil olmak üzere pek çok tanık dinlendi. Bunun sonucunda Orhan Yavuz'un planlı bir şekilde öldürüldüğü ve öldürülmeden önce uzun süre takip edildiği sonucuna varıldı. Tüm ifadeler sonucunda olayla ilgisi olduğu saptanan kimya bölümü öğrencisi Harun Gerçek yakalandı. Dava 10 Eylül 1977 günü açıldı. Harun Gerçek'in yargılanması devam ederken üniversite dekanlığına imzasız bir ihbar mektubu gelecekti. Sayın Dekan, Doçent Orhan Yavuz'un öldürülen esas faillerinden öğrencilerinizden Bingöllü Fitit oğlu Remziye'den doğma Cezayir Baysal'dır. Öldürme hadisesinden bir gün sonra Bingöl'e gelip sık sık teyzesi ismini bilmediğim sanat okulu karşısında fırıncı Mehmet Emin'in evinde kalıp ara sıra geç saatlerde kendi evine gelmekte ve arkadaşı olan Hacı Ahmet Atalay'ın oğlu İbrahim Atalay ile gizli şekilde gezmektedir. Orhan Yavuz'u öldüren Cezayir Baysal'dır. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Halen Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde okumaktadır. İkinci veya üçüncü sınıf öğrencisi. Bu ihbar üzerine Cezayir Baysal'ın aranmasına Bingöl'de başlandı. Ancak Cezayir Baysal bir türlü bulunamıyordu. Uzun bir süre sonra Cezayir Baysal Erzurum'da yakalandı. Bingöl ve çevresinde aranan Baysal'ın aslında Erzurum'dan hiç ayrılmadığı anlaşıldı. 1977 yılının Aralık ayında Harun Gerçek ve Cezayir Baysal'ın yargılanmalarına başlandı. Ancak dava başladıktan sonra beklenmedik bir şey oldu. Tanıklar Halil Çivi ve Necdet Gürsel ifadelerini değiştiriyorlar. Sanıklar hakkında olabilir de olmayabilir de gibi bir ifade kullanmaya başlıyorlardı. Orhan Yavuz'un yakınları ise tanıkların baskı altında olduklarını ileri sürdüler. Necdet Gürsel başka bir yerde dinlenir ve ifademi değiştirerek gerçeği söylersem bana bir şey olur mu endişesini her yerde dile getirmesi bu iddiaları doğruluyordu. 1978 yılının Ocak ayında dava güvenlik nedeniyle Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne nakledildi. Yaklaşık 9 ay süren yargılama sonunda 29 Eylül 1978 günü Cezayir Baysal ve Harun Gerçek beraat ettiler. 1. Ağır Ceza Mahkemesi beraat gerekçesini şöyle açıklıyordu. Sanık Cezayir Baysal ile diğer sanık Harun Gerçek'in maktul Orhan Yavuz'u yaralayıp öldürdüklerine dair hükme ve temini vicdana kâfi şehadet ve başkaca bir delil elde edilememiş, sanıklar da evvel ve ahir suçlarını inkar etmiş olmalarına, görgü tanıklarından Halil Çivi suçu işleyip kaçan şahıslardan birine sanıklar olduğunu kesin suretle kanaat getiremediğini ve diğer tanık Necdet Gürsel'in profilden kaçan şahısları gördüğünü ve kaçan şahsın kaçış şekline, koşuş tarzına, boyu ve görüşüne göre sanıklardan birisine benzediğine dair beyan ve şehadetlerin mahkumiyete kâfi kuvvette bulunmadığından her iki sanığın delil yetersizliği nedeniyle sünnet suçtan beraatlerine. Bu karar müdahil avukatlarca temyiz edildi. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi beraat kararını onaylayarak kesinleştirdi. Sanıklar 6 Haziran 1978 günü serbest bırakıldı. 1979 yılının Mart ayında Hayrettin Kotangil adlı ülkücü eylemcinin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne verdiği ifade Orhan Yavuz cinayetini tekrar gündeme getirdi. Kotangil ifadesinde şu bilgileri veriyordu. Erzurum ili içinde meydana gelen anarşik olaylarda benim bildiğim Atatürk Üniversitesi doçentlerinden Orhan Yavuz'un Erzurum'da bıçakla öldürülmesi olayıdır. Bu olay benden önceki Ülkücü Gençlik Derneği değil de o zamanki adı Ülkü Ocakları Derneği olan ve bu derneğin başkanı bulunan Emin Yılmaz zamanında vuku bulmuştur. Doçent Orhan Yavuz'un bıçaklanarak öldürülmesi olayında doçentin öldürülme emrini veren şahıs o zamanki Ülkü Ocakları Derneği Başkanı Emin Yılmaz'dır. Ve doçent Orhan Yavuz'u bıçakla öldüren şahıs da Cezayir Baysal adındaki şahıstır. Bunu bana aynen emri verdiği Emin Yılmaz söyledi. Bana nakletti. Kotangil'in bu itiraflarında Cezayir Baysal'la ilgili başka suçlamalar da bulunuyordu. Erzurum Emniyet Müdürlüğü yeniden Cezayir Baysal'ı aramaya başladı. Çevre illerde olabileceği sonucu çıkıyordu. Bunun üzerine polis memurları Alaaddin Atlı ve Zülfikar Acar Baysal'ı çevre illerde aramakla görevlendirildiler. Her iki polis memuru Muş, Elazığ ve Bingöl'de yaptıkları araştırmalardan sonra 17 Nisan 1979 günü bir raporu hazırladılar. Rapordan çıkan sonuç, her iki polis memurunun araştırma yaptıkları illerde meslektaşları tarafından hiçbir yardım görmemeleriydi. Cezayir Baysal'ın yakalanması mümkün olmadı. Baysal'ın daha sonra yurt dışına kaçtığı öğrenilecekti. 1980 yılında idam edilen ülkücü eylemci Mustafa Pehlivanoğlu da asılmadan önce yaptığı itiraflarında Cezayir Baysal'ın Yavuz'un öldürülmesi olayına karıştığını anlatmış, bir diğer ülkücü itirafçı Ömer Tanlak da Orhan Yavuz'un öldürülmesini Muammer Cindilli'nin azmettirdiğini ve cinayete karıştığını söylüyordu. Bu arada eski Erzurum ÜOD Başkanı Emin Yılmaz da ele geçirildi. Yılmaz ülkücü olduğunu, Atatürk Üniversitesi'nde solcuların etkinlik kazanmaması için çalıştıklarını, etkin bir solcu olarak tanıdıkları Orhan Yavuz'un sindirilmesi için çalıştığını itiraf ediyordu. Sol örgütlerin Erzurum'daki fakültelerde büyük itibar görmeleri ve tüm fakülteleri denetimleri altında bulundurmaları, sağ görüşlü öğrencilerin tümünün saf dışı edilmesi gibi bir durum hasıl oluyordu. Bu durumda solcu öğretim üyeleriyle solcu öğrenciler arasındaki işbirliğinin kırılması gereğine inandım. Ben Orhan Yavuz'un ölüm olayından bir hafta önce ülkücü görüşü benimseyen ve Ziraat Fakültesi'nde o dönemde öğrenci olan Cezayir Baysal'ı Atatürk Üniversitesi'nin kampüsünde gezerken çağırarak durumu izah ettim. Ziraat Fakültesi Profesörü Ali Özdengiz'i korkutmasını istedim. Bu konuşmamızdan 2 gün sonra hatırladığım kadarıyla birinci yurdun önünde Cezayir Baysal yanıma geldi. Profesör Ali Özdengiz'in çok temkinli olduğunu, arabayla gidip geldiğini, korkutamadığını söyledi. Ben de bunun üzerine Fen Fakültesi öğretim üyesi doçent Orhan Yavuz'u tanımasını, korkutmasını, gözdağı vermesini, sindirmesini kendisinden istedim. Bu konuşmadan tahminen 2-3 gün sonra olmalı, yani 1977 yılı Haziran ayının 16'sı gibi bir tarih olması gerekiyor. Öğleden önce ben birinci yurdun önünde indim. Cezayir Baysal yanıma geldi. Bana hitaben kısık bir sesle, "Senin dediğin gibi olmadı. Orhan Yavuz'u korkutmak istedim. Bana karşı geldi. Kavga etmek istedi. Ben de üzerimdeki bıçakla kendisine vurdum," dedi. Bu olay zuhur ettiği zaman benim yanımda ülkücü arkadaşım Şenay Öztürk vardı. Orhan Yavuz'un yanında bir kişi olduğunu söyledi. "İsmini bilmiyorum," dedi. "Orhan Yavuz belki ölebilir," şeklinde konuştu. Ben de bu sözler üzerine Cezayir Baysal'a sorarak, "Niye bıçakla vurdun? Niye üzerinde bıçak vardı?" dedim. Bıçağı okuldaki hadiselerden dolayı üzerinde taşıdığını söyledi. Ben doçent Orhan Yavuz'u Cezayir Baysal'a öldür demedim. Bu hususta bir karar almadık. Yukarıda izah ettiğim nedenlerden dolayı Cezayir Baysal'a Orhan Yavuz'un korkutulmasını, gözdağı verilmesini, sindirilmesini bizzat ben Emin Yılmaz Cezayir Baysal'dan istedim. O da bıçakla yaralamak suretiyle ve Şenay Öztürk'ün de yardımıyla doçent Orhan Yavuz'un ölümüne sebep olmuştur. Erzurum Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı 23 Şubat 1982 tarihinde Emin Yılmaz, Şenay Öztürk, Muzaffer Okutan ve Muammer Cindilli hakkında dava açtı. Sanıklar dava sırasında savcılıklı ve polisli ifadeleri reddediyorlar, suçsuz olduklarını söylüyorlardı. Tanık Halil Çivi ise duruşmada artık hiçbir şey hatırlamadığını söylüyor ve sanıkları teşhis etmiyordu. Sonraki aylarda Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredilen dava, bu kez de 3 Ocak 1983 tarihinde Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredilecekti. Davada ilk karar 12 Ekim 1984 tarihinde verildi. Mahkeme o güne kadar yakalanmayan Muammer Cindilli hakkında muhakemenin durdurulmasına, diğer sanıkların ise delil yetersizliğinden beraatlerine karar verdi. Müdahil avukatları bu kararı temiz ettiler ve bunun üzerine Yargıtay kararı bozdu. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden görülmeye başlayan davanın son duruşması 28 Ekim 1986 günü yapıldı. Son duruşmada davaya müdahil avukat olarak katılan İsmail Sami Çakmak, mahkemeye sunduğu dilekçede şunları söylüyordu. Müvekkilimin eşi Doçent Orhan Yavuz, 15.06.1977 tarihinde ırkçı, insanlık düşmanı, gözü dönmüş canilerce, ideolojik nedenle ve örgütlü bir biçimde katledilmiş bulunmaktadır. Yaşamının her anını halkının mutluluğuna, insanca yaşamasına, öğrencilerinin mutluluğuna ve eğitimine adamış olan bu bilim adamının katledilmiş olmasından ailesiyle birlikte tüm Türk halkının büyük bir üzüntü duyduğu ve büyük bir kaybı uğradığı bir gerçektir. Hiçbir kişisel çıkar peşinde olmayan bir devlet memuru maaşıyla insanlığa yararlı olmaya didinen ve öğrencilerini de bu doğrultuda yetiştirmeye uğraşan bir bilim adamının yine beyni yıkanmış, programlanmış öğrencileri tarafından katledilmesi üzücü olduğu kadar utanç verici bir cinayet olarak ortadadır. Müvekkilimin eşi öldürüldükten sonra devletin hemen hemen her kademesinde sızabilmiş bulunan bazı faşist ruh ve zihniyetli kişiler aldıkları talimatlar doğrultusunda olayın üzerine gerektiği biçimde gitmemişler, bazıları da olayı çarpıtmaya ve küllemeye çalışmışlardır. Yoğun baskılar ve tehditlerle tanıklar sindirilmiş, gerçekleri söylemeleri engellenmiş, yine dosya içindeki polis tutanaklarından açıkça anlaşıldığı üzere olayı soruşturan görevlilere, polislere, yine bizzat emniyet teşkilatındaki bazı yetkili ve görevliler engel olmuş, bu engelleme o kadar açık, vicdan sızlatıcı olmuş, polisler bu yolda tutanak imzalamak zorunda kalabilmişlerdir. Yakın görgü tanığı Halil Çivi tehditler sonucu gerçeği söyleyememiş, nitekim sonunda psikolojik rahatsızlık nedeniyle tedavi görmeye başlamıştır. Tanık Necdet Gürsel, "Başka bir yerde dinlenir ve ifademi değiştirerek gerçeği söylersem bana bir şey olur mu?" endişesini her yerde dile getirmiştir. Çok acıdır ki baskılar, idari ve örgütlü baskılar, adaletin gerçekleşmesini bugüne kadar engellemede başarılı da olabilmiştir. Tüm bunlara rağmen dosyamızda yargılanan sanıkların yüklenen suçu işlemiş olduklarını doğrulayıcı birçok belge ve ifade dosyamıza girmiş bulunmaktadır. Sanıkların suçluluklarını gösteren hususlar şu başlıklar altında toplanabilir. Sanıklar polis ifadelerinden başlayarak hiçbir ifadelerinde olay günü nerede olduklarını tam olarak kanıtlayamamışlardır. Bu konuda kendi ifadeleri, kendi içinde çeliştikten başka diğer tanıkların ve diğer sanıkların ifadeleriyle de çelişkili olmuştur. Ömer Tanlak'ın polis, savcılık ve mahkeme ifadeleri sanıkların suçu ne şekilde işlediklerini ve suçun işlenmesindeki sorumluluk durumlarını açık bir biçimde yansıtmaktadır. Sanıkların emniyet anlatımları olayın oluş biçimine uygun ve aynı zamanda tanık Ömer Tanlak'ın anlatımlarına da uymaktadır. Sanıkların olaydan sonra kaçmaları, arandıklarını bile bile uzun süre kaçak gezmeleri suçla ilgilerini açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Olay tarihinde 4 yıl gibi bir süre geçtikten sonra Şenay Öztürk'ün yer gösterme sırasındaki olayı etraflıca anlatımı, bu ifade ve yer göstermeyi yaptıran görevlilerin olay tarihinde Erzurum'da görevli olmadıkları, olayı bilmelerine imkan olmadığı, diğer tanık ve sanıkların anlatımlarıyla uygunluk gösteriyor olması karşısında samimi ifadededir. Bu sanığın anlatımı olayın oluş biçimine de uygun düşmektedir. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen diğer sanıkların fiziki yapılarını, hareket biçimlerini, o gün üzerlerinde bulunan giysileri dahi etraflıca anlatmıştır. Olayı görmeyen, bilmeyen, yaşamayan bir kişinin bu kadar etraflı ve gerçeğe uygun anlatımda bulunabilmesi olanaksızdır. Olay günü Cezayir ile Şenay'ın maktulü tanımadıkları için Muzaffer Okutan'ın işaretiyle ölenin üzerine saldırdıkları, bıçakladıkları tanık Halil Çivi Ömer Tanlak ve Hayrettin Kotanoğlu'nun ifadeleriyle de sabit olmuştur. Dosya içeriğinde açıkça anlaşılacağı üzere maktul Orhan Yavuz'un öldürülmesi emrini veren ve azmettiren Emin Yılmaz'dır. Bu husus sanığın hem kendi anlatımları ile hem de diğer sanıkların anlatımları ile açıkça ortaya çıkmış bulunmaktadır. Şenay Öztürk ve Muzaffer Okutan, taammüden görevli memuru öldürmek suçunu işledikleri kendi beyanları, dosya içeriği ve tanık beyanları ile ortaya çıkmış bulunmaktadır. Sanıkların sevk maddesi gereğince cezalandırılmalarını, müdahillerin özel hukuka ilişkin haklarının saklı tutulmasını vekaleten dilerim. Son duruşmada daha sonra söz alan savcı, sanıklar hakkında yeterli delil bulunmadığını belirterek beraatlarını istedi. Ve Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Emin Yılmaz, Şenay Öztürk, Muzaffer Okutan ile Muammer Cindilli'nin doçent Orhan Yavuz'u öldürmek suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraatlarına karar verdi. Doçent Orhan Yavuz, faili belli bir, faili meçhul cinayetin kurbanı olarak kaldı. 7. ayrımın sonu. Sayfa 97.